Ayrım 28, sayfa 294. Türkiye'de iç değişmeler. 3 Mayıs 1945, San Francisco Konferansı toplanıyor. Bu konferansta insanlığı bir 3. Dünya Harbi'nden kurtaracak prensipler konuşuluyor, kararlar alınıyor. Bu konferansa katılıp dönen İçişleri Bakanı Hasan Saka, gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye'nin de bu konferans kararlarına uyacağını, devlet politikasının barış, güvenlik, hak ve adalet prensiplerine dayanacağını söylüyor. Amerikan Cumhurbaşkanı Roosevelt'in dünyaya yaydığı 4 hürriyet, insanlığı 4 korkudan, açlık, işsizlik, söz ve düşünce hürriyeti yoksunluğundan kurtarmak prensipleri, ilericiler, aydınlar arasında sevinçle karşılanıyor. İnönü verdiği demeçlerde halka, batılı müttefiklerine durmadan Türkiye'nin geniş bir demokrasiye geçeceğini vaat ediyor. Bu gelişmeden cesaret alan Celal Bayar grubu 4 Haziran 1945'te Dörtlü Takrir adı verilen tekliflerini parti grubuna sundular. Takrir sahipleri Celal Bayar, İzmir mebusu Adnan Menderes, Köprülüzade Fuat, Refik Koraltan'dır. Bunlar baskıların kaldırılmasını, meclis içinde hükümeti kontrol edecek ikinci bir partinin kurulmasına imkan verilmesini istiyorlar. Halk Partisi 12 Haziran 1945'te yaptığı toplantıda bu teklifi reddetti. Bu takririn ancak mecliste konuşulabileceğini bildirdi. Bazı mebuslar da teklif sahiplerinin Halk Partisi'nden çıkarılmasını istediler. Celal Bayar grubunun teklifi halk arasında İsmet Ünen'in tek parti, tek şef sistemiyle kurduğu baskıdan bıkmış usanmıştı. Demokratik bir burjuva devrimi yapmak amacıyla ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, gelişme seyrinde bu amaçtan uzaklaşmış, söz, düşünce, örgütlenme hürriyetlerini ortadan kaldırmıştı. İşçiler, emekliler, aydınlar bu hürriyetlere kavuşma hasreti içindeydiler. Biz Tan gazetesinde ikinci bir partinin kurulmasını, burjuva demokratik devrimini tamamlama yolunda atılmış bir adım olarak övüyorduk. İkinci bir parti kurulması teklifi, Halk Partisi'ne bağlı zümreler, yüksek memurlar, gerici basın arasında kötü bir tepki yapmıştı. Hükümetin resmi organı olan Ulus gazetesinde Falih Rıfkı Atay, İlerici basında değişen dünyaya uymak zarureti üzerinde yazılan yazılara 20 Ağustos 1945'te şu cevabı veriyordu. Madem ki San Francisco'da imzaladığımız Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı Büyük Millet Meclisi'nde tasdik etmişiz, hemen bugünkü rejimi bu vesikaya uygun olarak insan hak ve hürriyetleri prensiplerine göre tadil etmeliymişiz. Yoksa yeni demokrasiler rejimi içinde yer tutamazmışız. Soldan kendi hesabına bu ses, sağdan yine kendi hesabına bu ses geliyor. Bu memleketi yeniden din ve irtica veya dağılma ve anarşi kavgaları içine sürükleyecek cereyanları, kanunlarıyla men eden Türk demokrasisini hürriyet düşmanlığı ile suçlandırmak kimsenin hatırından geçemez. Zaferi elde eden demokrasiler alemi dediğimiz zaman pek iyi görüyoruz ki bu alem tek partili, çift ve çok partili zıt cephelere ayrılmıştır. Biz Türk demokrasisini sadece bizim menfaatlerimizi ilgilendiren açıdan düşünüyoruz. Eğer bir takım fikir farkları tabii bir ayrılmayı gerektiriyorsa bundan asla kaygılanmıyoruz. Fakat memleketi bir şahsi kıskançlıklar, şahsi hırslar ve bu harpten ister istemez doğacak olan çarpışmalar ve kaynaşmalar çorbasına çevirmek doğru değil diyordu. Vakit gazetesinin başyazarı Asım Usta aynı tarihte şöyle diyordu. Şimdi görüyoruz ki yeni bir istihale devrine giriyoruz. Etrafımızda demokratik idarelerden, parti mücadelesinin faydasından, lüzumundan, hatta zaruretinden bahseden insanlar türemiştir. Bizim kanaatimiz şudur. Demokrasi adına Türklere parti mücadeleleri tavsiye edenler, şayet gaflet içinde fikri, muvazenelerini şaşırmış olanlar değillerse, mutlaka Türk milletinin birliğine düşman olanlar, yahut bu düşmanlara hizmet edenlerdir. İşte ikinci bir parti kurma gayretleri gerici basında böyle karşılanıyordu. Biz hürriyet ve demokrasiyi savunan bütün ilericiler bu zihniyetle savaşmak zorundaydık. Tan gazetesinde çıkan yazıların bu gericiler cephesinde menfi karşılanmasının sebebi açıktı. Yıllar boyu iktidarı elinde tutan sınıf ve hükümeti, çıkarcı zümreler, hürriyet ve demokrasi içinde sömürülen sınıfların baş kaldırmasından, demokratik, sosyal bir sisteme doğru ilerlemesinden korkuyorlardı. İkinci bir partinin doğmasını önlemek için Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in meclisteki konuşmalarını kürsü kapaklarını vurarak susturmaya çalışıyorlardı. Nihayet Temmuz ayında Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan parti divanına verdikleri bir önergede parti kongresinin toplanmasını ve burada prensiplere aykırı hareket edenlerin tespitiyle partinin prensiplerine sadakat göstermeyenlerin partiden çıkarılmalarını, kanunlarda anayasa hükümlerine aykırı maddelerin değiştirilmesi için bir komisyon kurulmasını teklif ettiler. Halk Partisi grubu bu teklifleri reddetti. Bundan sonra Fuat Köprülü ile Adnan Menderes gazetelerde hükümeti tenkit mahiyetinde yazılar neşrettiklerinden dolayı parti divanınca disipline aykırı hareket ettikleri iddiasıyla partiden çıkarıldılar. Bundan bir müddet sonra Celal Bayar milletvekilliğinden istifa etti. Böylece dörtlü önerge veren mebuslar 1945 ortalarında Halk Partisi ile bütün ilgilerini kestiler. İnönü 1 Kasım 1945'te meclisin açılması münasebetiyle verdiği demeçte muhalefeti teşvik etti. Memleketin hürriyet ve demokrasiye doğru gittiğini, mecliste murakabe edecek bir partiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Fakat İnönü bu beyanatı yaparken pek muhtemeldir ki seçimlerde yine Halk Partisi'nin kazanacağını umuyordu. Serbest Fırka gibi ikinci bir partinin kurulmasında bir sakınca görmüyordu. Sayfa 298. Bayar grubuyla beraber dergi çıkarma teşebbüsü. Celal Bayar mebusluktan istifa ettikten, Halk Partisi ile ilgisini kestikten sonra yeni bir parti kurmak için faaliyete geçti. Bu arada Zekeriya ile temasa geçerek Tan gazetesinden faydalanmak istediler. İşte o tarihlerde bir gün Tevfik Rüştü Aras'la beraber Moda'daki evimize geldiler. Tevfik Rüştü Aras mebus değildi. Fakat Bayar grubuyla beraber çalışıyordu. Bana bir dergi çıkarmak niyetinde olduklarını, bu derginin benim tarafımdan çıkarılmasını istediklerini söylediler. Sermayesini vermeye de hazırız dediler. Celal Bayar'a bu derginin hedefinin ne olacağını, yeni bir parti kurmak niyetinde olup olmadığını sordum. Bayar şu cevabı verdi. Bizim hedefimiz memlekette yarım kalan demokrasi devrimini tamamlamaktır. Kanunlarda anayasaya aykırı maddelerin kaldırılması, üniversiteye muhtariyet tanınması, hürriyetleri boğan polis kanununun değiştirilmesi, mecliste muhalif partilere murakabe hakkının tanınması için savaşacağız. Yeni bir partinin kurulması için çalışıyoruz. Dergi bu prensipleri savunacaktır. Partinizin programında toprak reformuna yer verecek misiniz? Programımız henüz hazırlanmış değildir. Toprak reformu uzun vadeli bir iştir. Memlekette uzun tetkiklere dayanan bir kadastro yapılmadıkça toprak dağıtımı düşünülemez. Köylünün topraklandırılması, ziraatin geliştirilmesi için çalışacağız. Fakat bundan önce vatandaşların söz, düşünce, örgütlenme hürriyetini sağlamak, insan haklarını güvenlik altına almak gerekir. İşçilere teşkilatlanma, sendika kurma, grev haklarını tanıyacak mısınız? Demokratik bir rejimde bu hakların tanınması şarttır. Eğer bir gün iktidara gelirsek bu hakları mutlaka savunacağız. Parantez içinde. Bayar iktidara geldikten sonra bu sözlerini tamamıyla unuttu. İnönü diktatörlüğünden daha kuvvetli bir diktatörlüğe geçti. Büyük toprak sahiplerinin ticaret burjuvazisinin temsilcisi olduğunu ispat etti ve bu yüzden yıkıldı. Bayar'ın vaatlerini yerine getireceğinden çok şüpheliydim. Kendisi başbakanken iş kanununun yıllarca meclis çekmecelerinde uyutulduğunu, toprak kanunu konuşmalarında grubuyla beraber kanunun geçmesine karşı olduğunu biliyordum. Fakat memlekette demokrasiye doğru bir gelişmenin yapılması, faşizme kadar yol almış olan baskı sisteminin yıkılması lazımdı. Kendisine şu cevabı verdim. Halk Partisi devrimci niteliğini yitirmiştir. Yeni kurulacak partinin ödevi, burjuva demokratik devrimini tamamlamaktır. Bu da ancak geniş bir cephe muhalefeti çalışmalarıyla sağlanabilir. Bugün mecliste, partide birkaç mebusun muhalefete geçmesi bir kitle hareketini sağlamaz. Kurulacak partinin işçi sınıfına, köylüye, ilerici aydınlara, orduya, halka dayanması lazımdır. Basında az çok bir muhalefet cephesi kurulmuştur. Tan, La Türkiye, hatta Vatan Gazetesi ayrı amaçlarla olsa dahi demokratik bir rejimin kurulmasını savunuyorlar. Basında olduğu gibi tek parti, tek şef sistemine karşı olan bütün demokrasi taraflıları arasında bir cephe kurmak lazımdır. Celal Bayar da Tevfik Rüştü Aras da cephe fikrini uygun gördüler. Kendilerine dergi hakkındaki düşüncelerimi şöyle anlattım. Demokrasiyi savunacak bir dergi çıkarmayı biz öteden beri düşünüyorduk. Bazı sebeplerle bunu gerçekleştirememiştik. Bu dergiyi çıkarmak için benim sermayeye ihtiyacım yoktur. Ancak bu dergi demokratik bir cephenin organı olmalıdır. Bana sizler, ilerici aydınlar, sollar yazı yazmalıdırlar. Ben böyle bir dergiyi çıkarabilirim. Tevfik Rüştü Aras eğer parası olsa dergiye ortak olabileceğini, fakat parası olmadığını söyledi. Ben zaten sermaye almak suretiyle bağımsızlığımı kaybetmek istemiyordum. Celal Bayar kendisinin yazı yazmayacağını, ancak dergiye mülakatlar verebileceğini söyledi. Sayfa 300. Amerika'ya yaklaşma. Demokrat Parti'nin bu hazırlık devresi içinde yeni bir olay meydana çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi içten ve dıştan gelen baskı karşısında kendisine bir destek arıyordu. Bir taraftan perişan halde olan ekonomiyi düzenlemek, dış memleketlerden kredi almak lüzumunu duyuyor, diğer taraftan ekonomide meydana getireceği bir gelişme ile mevkiini sağlamlaştıracağını düşünüyordu. Bu sebeple zaten batıya çevrilmiş olan dış politikayı Amerikan emperyalistleriyle birleştirmek suretiyle yeni bir mecraya sokmak istiyordu. Bir taraftan da Amerikalılarla konuşmalar yapılıyordu. Bu sıralarda hükümete bağlı basında Amerika'ya yaklaşma propagandaları yer almaya başladı. Bu Amerika'ya yaklaşma politikasına karşı bütün ilericiler muhalefete geçtiler. Saraçoğlu hükümeti çeşitli cephelerden gelen muhalefete karşı bütün demokrasi vaatlerine rağmen tekrar dizginleri çekmek kararını aldı. Dergiler birbiri ardına kapatılıyor, gazetelere kağıt vermemek, dışarıdan kağıt getirtme müsaadelerini kısmak suretiyle baskı yapılıyordu. Hükümete bağlı basın Saraçoğlu'dan aldıkları emirle ilericilere, özellikle Tan gazetesine karşı şiddetli bir hücuma geçtiler. Sayfa 301. Basında bir meydan muharebesi. Gazete yazarlarıyla aramızda başlayan meydan muharebesi benim 6 Mayıs 1945'te "Nihayet dilimi kesemedi" başlığı altında Görüşler sütununda yazdığım bir yazıyla başladı. Yazının muhtevası şuydu. 1937 senesindeydi. Alman faşizmi bütün dünyada 5. kol teşkilatını kurmakla meşguldü. Türkiye'de faşist akımlar, hareketler göze çarpıyordu. Daha başlangıçta bu mikrobun memleketimize girmemesi için ben de yazılarımla faşistlerin yüzlerindeki maskeleri indirmeye çalışıyor, bu akıma karşı koyuyordum. Bu sıralarda İstanbul'a gelen bir Alman kadın gazeteci beni matbaada görmeye geldi. Bana faşizmin uzun metiyelerini yaptıktan sonra şöyle dedi. Sizin yazılarınız Almanya'da çok fena akisler yapıyor. Göbels'in size selamı var. Eğer bir gün elime geçerse dilini keseceğim diyor. Ben de efendisine selam söylemesini, dilimi keseceği güne kadar faşizmle mücadele edeceğimi söylemiştim. Göbels o zamanlar dilimi kesemedi. Fakat Ankara Caddesi'ndeki köpeklerini üzerime saldırttı. Zaman zaman beni mahkemelere sürükledi. Zaman zaman onun ilhamıyla dilimi ağzımın içine kıvıranlar oldu. Zaman zaman Türk genel efkarına yanlış anlatılan gerçekleri söyleyememek azabıyla kıvrandım. Fakat imkan bulduğum nispette bu dili Göbels'in ve faşizmin aleyhine kullandım. Hadiseler onu ebediyen susturdu. Fakat o benim dilimi kesemedi. Bu yazı münasebetiyle Vakit Gazetesi sahiplerinden Hakkı Tarık Uz bana hitap ederek yayınladığı açık bir mektupta Baba Ali köpeklerinin kimler olduğunu sordu. 26 Mayıs 1945'te Tan'da kendisine verdiğim cevapta köpeklerin kimler olduğunu şöyle açıkladım. 1933'ten itibaren Ankara Caddesi'nde gazetelerle, dergilerle, broşür ve kitaplarla bir faşizm propagandası başlamıştı. Bu propagandacılar faşizmin her taktiğini kullanarak Türk genel efkarını faşist Almanya lehine kazanmak, Türkiye'yi Almanya ile beraber harbe sokmak için çalışmaya başladılar. İğneli Fıçı isminde bir kitap çıktı. Yahudiler aleyhinde yaptığı bir propaganda ile Türk vatandaşları arasına nifak sokmaya çalışıyordu. Ben bu propagandalara cevap verdim. Bu yüzden mahkemeye düştüm. Siz o zaman sustunuz. Yine bu neşriyat memlekette irticayı körükledi. Faşizmin din getirdiğini ileri sürerek devrim aleyhine yürüdüler. Komünist diye şair Tevfik Fikret'e hücum ettiler. Ben Türk edebiyatında şiirinden ziyade devrimci fikirleriyle bir rehber olan Tevfik Fikret'i, Fikret'in şahsında devrimciliği, ileri fikirleri savundum. Bu yüzden mahkemeye düştüm. Bana dönme, Bolşevik dudusu, vatan haini diye haykırdılar. Daha birçok hakaretler savurdular. Yine mahkemeye düştüm. Ben gazete sütunlarında, mahkeme salonlarında bana bir köpek gibi saldıran faşistlere karşı konuştum. Fakat zat haliniz sustunuz. O zaman basın birliği başkanı olan birliğe bağlı üyelerin haysiyetlerini korumak için bugün bu hassasiyeti gösteren Hakkı Tarık, siz o günlerde neredeydiniz? Ben de bir basın üyesiydim. Benim haysiyetimi korumak için neden harekete geçmediniz? Hakkı Tarık bu yazıya cevap vermedi. Fakat hükümete bağlı basında Tan gazetesine ve şahsıma karşı şiddetli bir polemik açıldı. Tan'ın yıllardan beri savunduğu davalar, memlekette yarım kalan burjuva demokratik devriminin tamamlanması, fikir, söz, teşkilatlanma hürriyetlerinin tanınması davasıydı. Irkçılığa, faşizme karşı bir savaştı. Türkiye'nin bağımsızlığını korumak için emperyalizme karşı bir mücadeleydi. Cumhurbaşkanının daha geniş bir demokrasiye geçileceğini vaat ettiği bir devirde bu konuların artık serbestçe konuşulması gerekirdi. Fakat aksi oldu. Tan'a karşı yapılan hücumlar artırıldı. Her yazdığımız yazıyı süzgeçten geçiriyor, bu savaşı çürütmeye çalışıyorlardı. Bu tartışmalardan bazı örnekler vereceğim. O günlerde ölen veya istifa ederek çekilen 6 mebusun yerine yeni bir seçim yapılacaktı. Bu mebusluklar için partinin aday göstereceği ilan edildi. Ben bundan sonra adayların parti tarafından değil, halk tarafından seçilmesi lüzumundan bahsettim. Demokrasi oyunu oynamayalım başlıklı bir fıkra yazdım. Yazının metni şudur. Asım Uz bizim de bir sol ve sosyalist devlet olduğumuzu söylüyor. Filvaki anayasa demokratiktir. Parti programıyla kabul edilen maddelerde devletçilik de vardır. Fakat bütün geçen hadiseler yakın ve uzak tarih, yazılı kanunların tatbikata geçtiği zaman bir kıyamet ifade etmediğini göstermiştir. Devletçilik, demokrasi, sosyalizm klişe formüller değildir. Bir devlet rejiminin canlı programlarıdır. Faşizm de devletçidir. Nazizm de devletçidir. Sosyalist de, komünist de devletçidir. Fakat bunlar arasında öyle farklar vardır ki aynı ismi taşıdıkları halde birbirlerinin tam zıttıdırlar. Faşist devletçi, monopolcü, burjuva kliğin menfaati hesabına işçi ve halk kitlelerini istismar eder, sosyalist veya komünist devletçi geniş halk kitleleri hesabına bu soyguncu kliği kontrolü altına alır ve onu tasfiye eder. Türkiye'deki nasıl bir sosyalizmdir? Sol olduğumuzu söyleyenler, Alman nazizmi iktidardayken bizim rejimin mahiyeti itibariyle faşist olduğunu iddia ettiler. Sola karşı cephe alındı. Demokrat, sosyalist, her nevi sol bir mücrim gibi cezalandırıldı. Hangi sosyalist rejim sol düşünmeyi cürüm telaki eder ve cezalandırır? Faşizm yıkıldı. Bu yeni sollar müttefiklerin zaferine bin güçlükle inandılar. Fakat zafer gününde bizim de demokratik bir devlet olduğumuzu, dini irtica ile sol tehlike arasında fark olmadığını söylediler. İngiliz Muhafazakar Partisi'nin müdafaa ettiği liberal demokrasiyi savundular. İngiltere'de sosyalistler iktidara gelince bizim de sol ve sosyalist olduğumuz iddiaları ortaya atıldı. Türkiye'de rejim hangi tarafa çekersek, hangi manada kullanırsak, muayyen bir zümrenin keyfine göre hangi manada tefsir edersek, mahiyetini değiştiren bir idare sistemi midir, yoksa bir orta oyunu mudur? Birinci perdede sahnede nazizm mizanseni vardır. İkinci perdede sahnede demokrasi mizanseni vardır. Aynı aktörler bir Abraham Lincoln rolü oynarlar. Üçüncü perdenin mizanseni sosyalisttir. Yeni aktörler bir Fourier veya Saint-Simon rolü oynarlar. Bu böyle değilse tarihin hangi devrinde bir rejimin böyle muhalif mahiyeti olduğu görülmüştür. Daha düne kadar bize sol diye hücum edenlerin bugün bizi sağlarına alıp kendilerinin sol olduklarını iddia etmeleri bir orta oyunu seyredenleri güldürecek kadar komiktir.